Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yücel'de hamd, Resulü ve Pâk Ehli Vetene salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 8 Ordu 5-1400 Hicri Kameri, 15 Ramazan 1442 ve miladi 28 Nisan 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Suudi Arabistan'dan İran'ın üzerine yapan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan ve Türkiye gündemi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamine.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Türkiye arasında Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ruhani, General Süleymani'nin Amerika ve Siyonistlerin kumpaslarını boşa çıkardığını söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif, Maskat'ta. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 434 vatandaş daha hayatını yitirdi. Suriye parlamentosu Türkiye'yi şikayet etti. Ve Yemen güçleri Kral Halid üstüne saldırdı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi bugün 28. İran-Türkiye Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada yaptırım ve koronanın her ikisinin çökmek üzere olduğunu kaydetti. Çevrimiçi olarak düzenlenen 28. İran-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon toplantısında konuşan Vaizi, geçen yıl olduğu gibi bu yılda koronavirüsü ile mücadelenin içindeyiz. Bu virüs işimize ve düzenlemelerimize çok fazla zarar verdi diye belirtti. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na hitaben konuşan Vaizi, yüz yüze görüşmenin olmayışını ve bunun sanal olarak yapılmasının bu zarara örnek olarak gösterilebileceğine değinirken, bugün Tahran'da olsaydınız daha fazla anlaşmaya varabilirdik. Video konferans oturumlarındaki ortak komisyon komiteleri daha fazla anlaşmaya varmaya çalıştı. Komşumuz ve kardeşimiz Türkiye ile özellikle ekonomi sektöründe ilişkilere her zaman büyük önem veriyoruz diye konuştu. 15 komşu ülke arasında Türkiye ile en iyi ekonomik ilişkilere sahip olduklarına dikkat çeken Vaizi, 3 yıldır var olan yaptırım ve korona sorununa ikili ilişkilerimizi etkilemesine izin vermemeliyiz diye konuştu. Orta Komisyonu İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerde değişiklik yaratabilecek bir ekonomik yol haritası olarak nitelendiren Vaizi, Orta Komisyonun başarılı olmasını umduğunu ifade etti. İran ile Türkiye arasındaki mütabakat zaptının başlığı bankacılık, ticaret anlaşmaları, iki ülke arasındaki ortak girişimler, ulaştırma ve gümrük işbirliğinin genişletilmesi, enerji, ticaret odaları ve özel sektör arasındaki işbirliği başta olmak üzere tüm sektörlere kapsadığını kaydeden Vaizi, İran ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının açıkladığı ve hedef belirlediği şey, yıllık 30 milyar dolara varan ticaret hacmidir. Bu yönde ilerlemeliyiz ve ulaşabileceğimiz hedef budur, dedi. Vaizi, doğalgaz ihracatını ne kadar artırabilir ve petrol ihracatımızı yaptırım öncesi döneme geri döndürebilirsek, ticari ilişkilerimizi o kadar olumlu yöne çekecektir. Amerika hükümeti defalarca Trump'ın politikasının başarısız olduğunu belirtti ve bugün Viyana görüşmelerinde analistler toplantının atmosferini övdü ve sorunların çözülebileceğine dair iyimserler diye ekledi.
Bu arada İran ile Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu bugün çevrim içi şekilde düzenlendiği toplantının ardından İran ile Türkiye arası 6 mütabakat zaptı imzalandı. İran ile Türkiye arası 6 mütabakat anlaşmasının imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vaizi, komşular arasında İran-Türkiye ilişkilerini çok önemli olduğunu ifade ederek, bu işbirliğinin ana kısmı siyasi, bölgesel, ekonomik ve ticaridir. İran-Türkiye Ortak Komisyonu her yıl yapılıyor ve çeşitli bakanlıkların ve kuruluşların ilişkilerini nasıl ilerleteceklerine dair yol haritasının ana hatlarını çiziyor diye konuştu. İran ile Türkiye arasındaki işbirliği alanının genişliğine değinen Vaizi, Ortak Komisyon'un 5 komitesi var ve bugün Türkiye Enerji Bakanı ile ortak işbirliği belgesini imzaladık. İmzalanan anlaşmaya göre en önemli işbirliği alanları bilim ve turizm ilişkileri, doğal gaz ve enerji ve elektrik, ulaştırma ve bankacılık, ticaret ve gümrük ve çevre alanlarıdır diye belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Vaizi, geçtiğimiz 3 yıllık ekonomik savaş sırasında Türkiye bizden petrol alamadı ve geçtiğimiz yıl korona ilişkileri de daha geriledi. Tercihli ticaret anlaşmasının hem İran hem Türkiye için önemli olduğunu altını çizen Vaizi, Türkiye ve Avrupa transit geçişi ile ilişkilerin hacmini göz önünde bulundurarak, Bazargan sınırındaki faaliyetleri arttırıp diğer sınırları harekete geçirmekten bahsettik. Bankacılık ilişkilerinin yanı sıra iki ülke arasında sağlık alanında işbirliğini ve iki ülke tarafında üretilen ilaçların takviye edilmesine de değindik diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Şehit General Haj Kasım Süleymani bölgede Amerika ve Siyonistlerin kompaslarını boşa çıkaran ve İran'ın bölgeye yönelik dış politikasında en iyi danışman olan kişi olduğunu vurguladı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu oturumunda şimdi bölgede irtica, İsrail ve Amerikalı radikallerin öfke dönemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, bu zümrenin tahmin ettiği yol bozulduğunu, Trump Siyonistlere uşaklık eden Amerika'nın tek başkanı olduğunu, gerçi diğer başkanlar da Siyonistlerle işbirliği yaptıkları fakat hiçbiri Trump gibi uşaklık etmediğini vurguladı. Ruhani şöyle devam etti. Trump'ı Bercan nükleer anlaşmasından çekilmeye teşvik edenler Siyonistlerdi. İsrail başkentini Kudüs'e taşımak Siyonistlerin cinayetiydi. Bazı uluslararası kurum ve kuruluşlardan Filistin'i bahane ederek çekilmek de Siyonistlerin kışkırtması ve emri üzerine oldu. General Süleymani'nin şehadeti de Siyonistlerin işiydi. Trump'ın azmettiren katil kişi olduğu doğrudur. Ama perde arkasında bölge için hayatını ortaya koyan büyük bir generale suikast düzenletmek Siyonistlerin işiydi. Ruhani bugün bölgede irtica, Siyonistler ve Amerikalı radikaller İran milletinin başarılarından öfkeli olduklarını belirterek şöyle: onlar bugün öfkelidir. Zira 4 yıl boyunca kurdukları komplolar boşa çıkmıştır. Şimdi 4+1 üyelere ve hatta Amerika uluslararası yasalara ve İran'ın hakkaniyetine karşı teslim olmaktan başka çareleri olmadığını anlamıştır.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin diplomasiyi meydana hizmet için kullanabilen ve aynı zamanda diplomasi içinde güç sağlayan bir komutan olduğunu kaydetti. Kudüs Gücü Şehit Komutanı Kor General Kasım Süleymani'nin belirleyici rolüne dikkat çeken tüm General Selami, Komutan Süleymani'nin diplomasiyi meydana hizmet için kullanmayı başaran ve aynı zamanda diplomasi için güç sağlayan bir komutan olduğunu vurguladı. Güçten yoksun diplomasinin sadece söz ve sesten ibaret olduğuna dikkat çeken tüm General Selami, günümüzdeki dünyada arkasında gücü olmayan ses ve sözün saygı görmediğini, sözün geçerliliği ve etkinliği için güç gerektiğini ve cesur komutanların bu gücü sağlamayı başardıklarını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı'nın Irak ziyareti sona erdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün Bağdat'taki temaslarının ardından Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesel yönetimi yetkilileriyle görüşmek üzere Erbil'e geçti. İran Dışişleri Bakanı Erbil'e geçmeden önce Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Dışişleri Bakanı, muhtelif grupların liderleri, eski başbakanlardan Nuri Maliki, Adil Abdülmehdi ve Dünya Keldani Kiliseleri Başpiskoposu Louis Sako gibi isimlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Zarif bu temaslarının ardından dün Erbil'e geçerek burada Mesut Barzani, Naçirvan Barzani, Mesrur Barzani, Kubat Talibani, Bafil Talibani gibi üst düzey Kürt yetkililerle görüşmelerde bulundu. Bu bağlamda Bakan Zarif dün Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Naçirvan Barzani ile bir araya geldiği görüşmede İran'ın Irak'la ve bu ülkenin Kürdistan bölgesiyle ilişkilerini ortak çıkarlara dayalı güçlü bir ilişki olarak nitelendirirken Irak ve Kürdistan bölgesinde istikrar ve güvenliğin önemini vurguladı. Görüşmede Naçirvan Barzani de Irak-Kürdistan özerk bölgesi ile İran arasındaki derin ilişkilere, işbirliğinin genişletilmesine ve işbirliğinin geliştirilmesinin önündeki bazı mevcut engellerin kaldırılmasına vurgu yaptı. Zarif dün Irak-Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ile de bir araya geldi. Bakan Zarif dün ayrıca Erbil'de Kürdistan Yurtsever Birliği Partisi yetkilileriyle buluştu. Bu çerçevede Zarif, Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin eş başkanları Bafel Talibani ve Lahor Şeyh Cengi'nin yanı sıra parti yetkililerinin birkaçı da hazır bulundu ve iki tarafın ortak çıkarları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Zarif ile Irak-Kürdistan Yurtseverler Birliği liderleri arasında gerçekleşen görüşmede uluslararası bölgesel Irak gelişmeleri ve güncel konular ve ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik konular ve İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili de müzakere edildi. İran Dışişleri Bakanı pazartesi sabahı Katar'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmişti. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'taki temaslarında ikili ilişkileri daha da geliştirme yolları dahil bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda da bulunarak Irak ve Irak-Kürt bölgesel yönetimi ziyaretini değerlendirdi. Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Ammar Hekim, Nuri El Maliki, Adil Abdülmehdi, Kasım El Aracı ve Dünya Keldani Kiliseleri Başkanı Louis Sako gibi Irak'ın önde gelen isimleriyle kapsamlı istişarelerde bulundum. Erbil'de de Mesut Barzani, Naçirvan Barzani, Mesrur Barzani, Kubat Talibani, Bafel Talibani ve daha birçok arkadaşımla görüşmekten mutluluk duyuyorum. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün Maskat'a giderek Umanlı mevkidaşı Bedir Ebu Said ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Umanlı mevkidaşı ve İran'ın Maskat Büyükelçisi Ali Necefi tarafından karşılandı. Ardından İran ve Uman Dışişleri Bakanları görüşmelere başladılar. İran Dışişleri Bakanı Maskat'ta üst düzey Umanlı yetkililerle görüşmelerine devam edecektir. Bakan Zarif Uman'daki temaslarında ikili ve bölgesel konuları ele alıyor. Bakan Zarif geçen pazar günü Tahran'dan Doha'ya geçerek Katar Dışişleri Bakanı ve Emiri ile görüşmüş, ardından Salı günü Bağdat'ta ve dün de Erbil'de temaslarda bulundu.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanci, gayrimeşru tek taraflı yaptırımların mevcut sağlık kriziyle mücadelede önemli bir araç olan dijital eşitliğe aykırı olduğunu belirterek, maalesef bu yaptırımların son bulması için uluslararası toplumun haklı talebi hala duyulmamaktadır dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen yüksek düzeyli dijital işbirliği zirvesinde konuşan İranlı Büyükelçi, bilgi ve iletişim teknolojisiyle ilgili konular dahil olmak üzere bilim ve teknoloji mevcut sağlık kriziyle başa çıkmak için gerekli araçlardır. Öte yandan bilgi ve iletişim teknolojisi salgına ilişkin kamuoyunu daha önce görülmemiş bir şekilde bilinçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisinde de önemli bir rol oynadı diye belirtti. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında özellikle dijital alanda dijital uçurumun aşılması ve bu alanda ülkelerin ihtiyaçlarının özellikle de bu tür kritik durumlarda acil ihtiyaçların karşılanması konusundaki endişelerini dile getiren Tahterevanchi, gelişmekte olan ülkelerdeki dijital uçurumun zorluğunu ele alan İstihbarat Derneği Zirvesi kararlarının uygulanmasının önemini vurguladı. Bu boşluğun kapatılmaması durumunda dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarının ve refahının etkileneceği uyarısında bulunan Tahterevanchi, bu büyüklükte ve yoklukta, yoğunlukta bir salgınla başa çıkmak için AIDS ve Ebola ile mücadele gibi vakalardaki kolektif geçmiş deneyimlerimiz, elverişli bir dış çevrenin varlığının çok değerli, gerekli olduğunu gösteriyor ifadesini kullandı. Tahterevanchi ayrıca uygun bir platform oluşturmak için iletişim ve bilgi teknolojileri gibi yürütme araçlarına erişimin çok önemli olduğunda altını çizdi.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında ülkede koronavirüsten 434 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 434 kişinin daha yaşamını yitirdi, 21.713 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 70.966'ya, vaka sayısı 2.459.906'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.338'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 1.923.081'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rus Sputnik V korona aşısının 7. partisinin yarın Perşembe Tahran'a gönderileceğini duyurdu. Celali bu bağlamda yaptığı açıklamada Sputnik V aşısının 7. partisinin 100 bin dozdan oluştuğunu ifade ederek yapılan anlaşma uyarınca Rusya'dan İran'a 2 milyon doz aşı gönderileceğini vurguladı. Büyükelçi Celali yarın Tahran'a gönderilecek 7. parti ile birlikte İran'ın Rusya'dan şimdiye kadar aldığı korona aşısı miktarının 700 bin doza ulaşacağını ifade etti. Söz konusu 100 bin doz aşı bugün İran'ın Moskova Büyükelçiliğine teslim edildi. Yeni paket yarın Tahran'a gönderilecek.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Adana'daki İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan Hava Kuvvetleri Üssü'nden biri olduğunu, üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bulunduğunu vurguladı. Türkiye Milli Savunma Bakanı kaynakları ise Amerikan Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesinin ardından gündeme gelen İncirlik Üssü'ne ve bu üstteki Amerikan bayraklarının indirilmesi gerektiğine yönelik tartışmaları da değerlendirdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre İncirlik Üssü'ndeki belli tesislerin de kullanımının Türkiye ile Amerika arasında 29 Mart 1980'de imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasına göre yürütüldüğü belirtildi.
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "bir ahlaksız, bir edepsiz" ifadesi nedeniyle 128 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Katıldığı bir televizyon programda eski Başbakan Adnan Menderes ile ilgili değerlendirmede bulunmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay kendisine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle tazminat davası açtı.
Suriye Parlamento Başkanı Hamuda Sabbah, 48 bölgesel ve uluslararası tarafa yazdığı mektupta Türkiye'nin insan haklarına ters düşen bir şekilde Hasaki sakinleri için içme suyunu kestiğini belirtti. Sana'nın haberine göre Suriye Parlamento Başkanı Sabbah, parlamento adına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Uluslararası Parlamentolar Başkanları, Bölgesel Parlamento Dernekleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği dahil 48 bölgesel ve uluslararası tarafa yazdığı mektupta Türkiye'nin insan haklarına ters düşen bir girişimde bulunarak Hasaki sakinler için içme suyunu kestiğini kaydetti. Sabah Türkiye'nin bu girişiminin insan haklarına karşı bir suç olduğunu belirterek Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını da işgal olarak niteledi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bugün Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'ne ikinci İHA'lı saldırının düzenlendiğini duyurdu. General Yahya Seri yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir vilayetinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'ne Yemen güçlerinin K2 İHA'sı ile saldırı düzenlediğini belirterek bu saldırının Suudi koalisyonun artan saldırı ve ablukasına yasal ve meşru karşılık çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.
Haber kaynakları Yemen ordusu ve halk güçlerinin Marib kentinin etrafındaki Suudi koalisyona bağlı kiralık güçlerin yeni savunma hatlarını imha ettiğini duyurdu. Yemen güçleri Marib kentinde doğru ilerlemelerine devam ederken Suudi koalisyona bağlı güçler de Marib'deki batısındaki yüksek noktalarda savunma hatları inşa etmeyi başladılar.
Ermenistan bu ülke askerlerinin NATO tatbikatına katılmayacağını belirtti. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan askeri güçlerinin NATO tatbikatına katılma niyeti olmadığı bildirildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ayrıca bu ülkenin isminin NATO tatbikatına katılan ülkeler listesinden çıkarmasını istedi.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı eden Letonya, Litvanya, Estonya ve Slovakya'nın Moskova Büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki birinci yorumumuz Suudi Dışişleri Bakanı'nın Katar'a ikinci ziyareti konusunda. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan bin Abdullah Ali Suud, 2 aydan az bir sürede 26 Nisan tarihinde Katar'a ikinci ziyaretini gerçekleştirerek Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. El Cezire televizyon kanalı Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'den Riyad'a ziyaret için davet mesajı aldığını duyurdu. Suudi Dışişleri Bakanı yaklaşık son 50 günde Katar'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Suudi Bakan bundan önce Mart ayının başlarına doğru Katar'da bulunmuştu. Bilindiği üzere Suudi Arabistan Haziran 2017'den Ocak 2021 tarihine kadar Katar ile diplomatik ilişkilerini kesip bu ülkeye yönelik ambargo uyguladı. Hatta 2017 yılında Suudi Arabistan'ın Katar'a saldırı kararı aldığına dair haberler bile yayınlanmıştı. 5 Ocak 2021'de ise Suudi Arabistan'ın Ula kentinde düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi toplantısında Katar ile Suudi Arabistan dahil bazı Arap ülkeleri arasında uzlaşmayı öngören anlaşma imzalandı ve böylece iki taraf arasında yaşanan gerginlik son bulmuş oldu. Suudi Arabistan daha önceleri Katar'a yönelik ambargo ve yaptırımları kaldırmak için 13 şart ileri sürmüştü. Ancak Ula Anlaşması Doha'nın bu şartları kabul etmemesine rağmen imzalandı. Bu şartlar arasında El Cezire televizyon kanalının kapatılması, Katar'ın İran ile ilişkileri seviyesini düşürmesi ve de Türkiye'nin Katar'daki üssünün kapatılması gibi şartlar yer alıyordu. Ancak Katar bu şartları milli egemenliğinin ihlali olarak kabul etmedi.
Suudi Dışişleri Bakanı'nın yaptığı ziyaretleri ilk etapta Arabistan'ın izlediği politikalarının yanlış olduğunu itiraf etmesi anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle Riyad, Doha ile münasebetlerini iyileştirmeye çalışıyor. Bu nedenle Suudi Arabistan Kralı Katar Emirini Riyad'a davet ediyor. Anlaşılan Suudi Arabistan'ın Katar'a yönelik politikasının değişmesine yol açan esas sebep Riyad'ın dış politikasında sorunların artmasıdır. Riyad yönetimi ise gelinen noktada bölgede bu ülkenin aslında Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın da Katar ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in de Doha ziyaretine denk gelmesidir. Bakan Zarif geçen pazar günü Katar'a giderek Katar Emiri Şeyh Tamim dahil olmak üzere bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle de bir araya geldi. Suudi Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Bakanı'nın da Katar'a gerçekleştirdikleri ziyaret arasında bir ilgi olduğu düşünülüyor. Katar, bölgede dış politikasında bölgesel krizlerde arabuluculuk yapmakla bilinen bir ülkeye sayılıyor. Bu nedenle Amerikan yönetiminin insan hakları baskısı ile karşı karşıya kalan Suudi Arabistan günümüzdeki şartlarda Tahran ile diyaloğa yönelmiş olabilir. Hatta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti dahil bölgedeki komşuları ile iyi münasebetler kurmak peşinde olduklarını açıkladı. Suudi Dışişleri Bakanı Katar ziyaretinde Tahran ile Riyad münasebetleri konusunda görüş tatilinde bulunduğunu da bildirdi. İran uzmanlardan Hasan Hanizade'nin de belirttiği üzere Riyad'ın Washington ve Avrupalı ülkelerle sorun yaşadığında İran ve kendine yakın ülkelerle münasebetlerini düzeltmeye çalıştığını, Katar'ın da Irak gibi İran ile Suudi Arabistan arasında arabuluculuk yapacak potansiyel sahibi olduğunu kaydetti.
Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Türkiye'nin Amerika ve Avrupa'ya Ermeni soykırımını tanımasına eleştirileri etrafında. Amerika Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımasının ardından Ankara ile Washington münasebetlerinde yaşanan gerginlik yeni bir aşamaya girmiş oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Joe Biden'i 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak demesini gösterdiği tepkide Ermenilerin soykırımı ile ilgili iddialarını kanıtlayacak hiçbir kanıt ve belgenin olmadığını belirterek bu dosyanın daha ziyade siyasi amaçlarla kullanıldığını belirtti. Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Avrupa ve bizzat Amerikalıların Kızılderilileri kendi ülkelerinden kovmak gibi bir geçmişe sahipken Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladıklarını sözlerine ekledi. Amerika Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımasına Türkiye'den tepkiler durmak bilmezken devam ediyor. Bu bağlamda son günlerde Ankara'da Amerika Büyükelçiliği önünde ve İstanbul'da da Amerika Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto eylemlerinde Amerika Başkanı Joe Biden protesto edildi. Dün de İncirlik Üssü önünde toplanan Türk vatandaşları Amerika aleyhinde sloganlar atarak İncirlik Üssü'nün kapatılmasını istediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da dün Amerika Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesini kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayılmasını içeren bildiri kabul edildi. Kuşkusuz Amerika Başkanı'nın son girişimi Ankara ile Washington hattında yaşanan gerginliği tırmandıracaktır. Nitekim bunun ayak sesleri gelmeye başladı. Bu bağlamda Bloomberg'e konuşan üst düzey bir Türk yetkili Erdoğan'ın kabineyi toplayarak Amerika'ya verilecek yanıtları duyurmayı planladığını söyledi.
Adının açıklanmasını istemeyen kaynak ise üzerinde durulan seçenekler arasında 1980'de Amerika ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasının askıya alınması bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO müttefiki Amerika ile olan son tartışmasını daha da budaklandırmaktan kaçınıyor. İfadesine yer verildiği haberde bu durumun gerekçesinin Türk liderin ülkesinin kırılgan maliyetini raydan çıkarmaktan çekinmesinin bir işareti şeklinde belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da danışmanı Ayhan Oğan'da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikan Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasına gösterdiği tepkide Batı hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmamıştır. Amerika hiçbir zaman müttefiğimiz olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan liderliğinde hepsinin ta hakkından gelir ifadesi kullanıldı. Ermeniler 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon Ermeninin katliam edildiğini bildirilirken, Türk yetkilileri bu savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğundaki iç çatışmalar nedeniyle toplam 350-500 bin Ermeninin öldüğüne, aynı sayıda Osmanlı İmparatorluğu tebaasından hayatını kaybettiğine inanıyorlar. Erdoğan yönetimi, Ermenistan hükümetinin iddialarını kabul etmesi bile, İlerleyen yıllarda birçoğu Ankara'nın müttefiki olan muhtelif ülkelerin Amerika'nın istediği ve baskısı karşısında teslim olup 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyabileceklerine, bunun da Ankara'nın direnişi üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor. Nitekim Ermeni uzmanlarından Ara Papyan bu bağlamda şöyle diyor. Türkiye'nin Ermenilerin soykırımını reddetmesinin esas hedefi Ermenistan topraklarını işgal etmektedir. Bu nedenle Ermenistan yönetimi ise topraklarının bir kısmının işgali konusunu da gündeme getirmesi gerekiyor. Hukuki belgelere göre ise bu topraklar Ermenistan topraklarının bir parçası sayılıyordu. Sonuç itibariyle Amerikan yönetiminin 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesi Türkiye için de yasal olarak hiçbir sonuç ve etkisi de olmayacaktır. Ve sırf iki ülke arasında diplomatik gerginliğe de yol açacaktır. Ancak bu mesele ise Türkiye'yi diplomatik olarak köşeye sıkıştırabilir ve ilerleyen zamanlarda soykırım kanıtlanırsa Türkiye'nin de ağır tazminat ödemesi de gerekecektir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İran'ın komşu ülke olduğunu ve Riyad'ın Tahran ile iyi ilişkiler kurulmasına umut ettiğini belirtti. Raşa Aliyom'un bildirdiğine göre Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman yaptığı açıklamada Riyad'ın Tahran ile iyi ilişkiler kurma yolunda bölge ve dünya ülkeleriyle çalıştığını vurguladı. İki ülkenin ortak hedeflerine değinen Bin Selman, İran'ın refah içinde olmasını ve aramızda karşılıklı çıkarların olmasını isteriz ifadelerini kullandı. Değerli dinleyiciler, biz bu haberden yola çıkarak ilk önce bu ifadeleri ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde ve iki ülke münasebetlerinde yaşanan gelişmeler bağlamında bugünkü sohbetimizde analizleri sizlerle paylaşıyoruz. Röportajımızda siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif'e hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim.
Hoş bulduk. Kabul olsun taat ibadetler.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi bu haberi tabii siz de duydunuz ve ben de kısaca başlıkta birkaç satır okudum Bin Selman'ın ifadelerinden. Şimdi acaba daha önce İran Suudi Arabistan'ın komşusu değil miydi acaba ki şimdi Bin Selman diyor ki İran bizim komşumuzdur, karşılıklı çıkarların, menfaatlerin olmasını isteriz, temennisinde bulunuyoruz gibi ifadeler gündeme taşıyor. Sebep nedir? Şimdi birdenbire böyle bir haberin yayılmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii ki birdenbire değil. Aslında bakanda meseleye gerek görür ki burada değişiklik nedir? Tedricen. Geçen illerde hemen Bin Selman iş üstüne gelende böyle kılıcı üstten bağlayıp sağa sola fırlatan zamandan indiye kadar neler değişilip ne olur? Aslında o ki değişilen var. Bu da ki Suudi Arabistan, hususan Bin Selman'ın siyasi, harici siyaseti, hem bölge siyaseti hem beynəlxalq siyaseti mağlubiyete uğrayıp. Onun iş birliği ettiği adamlar indi iş üstüne dövürler ya məğlub olublar, həm gruplar, həm təşkilatlar. Və özü də əlhan böyük giriftarçılığından üzbə üzdü. Və təbiidir ki, baxanda bu tərəfdə İranın nə özü, nə siyasətləri, nə dövlət adamları, heç birisi dəyişilməyib. İran siyasətləri keçmişdə olan siyasətlərdir. İndi baxanda Suudi Ərəbistanda nə dəyişilib? Suudi Ərəbistanda dəyişilərin ən başda Suudi Ərəbistanın böyük müttəfiqi olan Trump ki, bir tacir idi və Suudi Ərəbistanda belə bilirdi ki, bu tacirlə alver eləyəcək, pul verəcək, pulu var və ondan istədiyini alacaq. Əslində, Ben Salman da özü bir şahzadə prens olduğu üçün Avropada və ya öz ölkəsində pulla hər nəy əldə etdiyi üçün belə biləydi ki, öz ölkəsində iqtidar, izzət, ehtiram və beynəlxalq münasibətlərdə yüksək bir səviyyədə pulla ala bilər. Və onun ən yaxın yolu bu idi bilirdi ki, Trump ki, bir tacirdir, ondan danışığa otursun və bir danışıqda 400 milyard dolar verdi və 400 milyard dolar alverin içində Trump ona hər cür dəstək köməyi verdi. İndi Trump gedib. 400 milyard doları gələk baxanda gələk belə baxaq. 400 milyard dolar nə qədər puldur? 400 milyard doları indi Türkiyə ilə müqayisə edəndə Türkiyədə ortalama Türkiyənin ildə 150 milyard dolar xarici gəliri var. Yəni xaricə mal satır. Bu satdığı malın hələ qoyaq 1/3 gəliri olsa olur 50 milyard dolar. 400 milyard dolar bu mənədir ki, 8 il Türkiyə dövlətinin xaricdən olan bütün ixracatdan, idxalatdan olan gəlirlərinin hamısı qədər bu pul verdi Trumpa ki, Trump ondan himayə eləsin. İndi bugün Trump yoxdur. İkinci məsələsi DAEŞ-in üstündə, Əl-Qaidənin üstündə elə sərmayə qoydular, elə abırların qoydular, İslamı xətərə saldılar, müsəlmanların qanına səbəb oldular, bir günah insanların. Bölgədə də bəzi xamxiyal pulpərəst siyasətçiləri özləri ilə əlbir elədilər və bu günləri DAEŞ də yoxdur. Ərafda siyasətləri məğlubiyyətə uğradı. Lobnanda Həridi ilə olan rüsvayçılıq və orada olan müdaxilələri nəticə vermədi. Bölgə siyasətlərində də Qətərlə gördük şəraiti necədir. Qətəri bu ülkəyə saldı. Hər halda Qətər bu günləri Qətərlə də münasibətin quru şikəstə uğradı. Ən böyük məsələsi Qətər idi. Qətər fəqir, yoxsul, kiçik bir ölkədir. Qətərlə başladı Qətərə sülhə tapmağa, Qətərə müsəllət olmağa. Yəni, əsasən bu diktatorların vəziyyətidir. Eyni halda özləri, özgənin sağlığı nəyi olsalar da, qonşu ölkələrinə şahlıq istəyirlər eləyələr. Qətərə istədilər, müsəllət olalar. Qətər əhalisi qəbul etmədi. Və bu günləri Qətərin Riyazı, Cəddəni və Ərəbistanın Aramco kimi böyük neft şirkətlərinin təsisatının hamısının müşəklərlə və pilotsuz uçaqlarla vurur və Suudi Ərəbistan indi təhlükə şəraitindədir. Təbiidir ki, bu məsələlərdə də iddia edir, bəli, İran gizli də Yəmənə kömək eləyir. Yaxşı, İran əgər gizli də Yəmənə kömək eləyir, İran Ərağa kömək eləyir, İran Lobnana kömək eləyir. Yəni, hələ İran kömək elədiyi ölkələrlə Suudi Ərəbistan 400 milyard dolar verdiyi rüşvətlə pulla da başara bilməyib bu ölkə ilə. Qətərədən də İran himayət elədi. Xub elədi, qonşusudur, qardaş müsəlman ölkədir, niyə eləməsin? Qətərə də baxmayaraq ki, Yəmən tamamən həm Amerika və həm o ittifaq koalisyon ki, qruplar bölgədə mürtəzə ölkələrlə birlikdə Amerikanın köməyi ilə, dəstəyi ilə neçə illərdir Yəmən xalqının o cür rəhmsizcə qəddarca qətləam edirlər. Vəli, bugün Yəmənin demək olar ki, indi əlində Suudi Ərəbistan əsir olub. Deyə, İran gizli bunu kömək edir. Yaxşı bir ölkə ki, orada gizli kömək elədiyi əyəxiyalın fağır bir ölkə ilə sən başara bilməsən, bu təbiidir ki, ağıl hökmələyir bu ölkə, bu İranla sən niyə uğraşırsan? Nə işin var İranla? İran sənə zərəli nədir? İran sənin hansı pisliyi üstəyir, hansı ölkənin torpağına təcavüz eləyib, hansı milləti təhqir eləyib, hansı kimin, hansı dəyərinə İran dedi, kimin dəyərini təhqir eləyib, alçaldıb ya kimə nə deyibdi? İran bölgədə müstəqil siyasətini aparır. Təbii ki, bu məğlubiyyətlər bahis olub ki, bu günləri Suudi Ərəbistan, eynən Avropa ya Amerika kimi ki, İrandan yenidən danışığa oturmaq istəyirlər. Onlar da təbii ki, onların quyruğudur və gəlirlər qalıqda.
Şimdi Suudi Ərəbistanın sizcə İran ilə qarşılıqlı çıxarları nələr ola bilir?
Təbii ki, Suudi Ərəbistan düzdüyü, cəmiyyət baxımından çox böyük bir cəmiyyəti yoxdur. Cəmiyyətinin intellektuallığı və ya savad səviyyəsi, elm sahəsində də çox böyük yerləri, yüksək təviyyəti yoxdular, yoxlarıdır. Amma iki məsələ var. Birinci burada ki, müsəlmanların ən müqəddəs məkanları, torpaqları, ən müqəddəs məkanları Suudi Ərəbistandadır. Yəni Məkkə və Mədinə, biri müsəlmanların qibləsi, ikincisi Peyğəmbərimizin, Mərqəd-i Şərifi orada qərar tapıb və sahabələr və İslam tarixinin şikl tutan yeri. Təbiidir ki, bu müqəddəs məkanların Suudi Ərəbistanı olduğu, olmağı və ildə müsəlmanların orada bir yerə toplaşmağı, həcc konferansının orada keçirməkləri bir siyasi, ibadi bir müsəlmanların böyük mərasimidir. O, böyük bir imkandır Suudi Ərəbistanda. Kimincisi də budur ki, Suudi Ərəbistanın dünyada ən böyük nəft ölkələrindəndir. Gündə neçə milyon, yəni ələn bugün 7-8 milyon boşuna nəft sadir eləyirlər. Bu, təbiidir ki, müsəlmanların orada olan millətlərin o müqəddəs torpağın gəliridir. Bunlar eləyə bilərlər müsəlmanların nəfinə, birliyinə, müttəhid olmağına, qudrət tapmaqlarına, müsəlmanlara, sülhə tapanların qabağında dayanmağa, dirənməğə, müsəlmanların abrından, heysiyyətindən, canından, malından difa eləməğə böyük imkan olar. İranda İslam inqilabı firuz olandan sonra İmam Xümeyni rəhmətli ilk öncə dünyada müsəlmanların müttəfiq olmağın vəhdəti qurdu. Vəhdət dedi, axır ömrünə incə müsəlmanları şiə ola, sünni ola çağırdı vəhdətə, birliyə. Və hətta dedi, nə şiə, nə sünni, gəlin siz xalis nab Məhəmməd salavatullahi və salamuhu aleyh dininin pərsəmi altında biz gəlin görək Peyğəmbərimizin nə buyuruq. Bu xalis dinin əsasında gəlin müsəlmanları müttəhid olaq və dif eləyək. Və təbii ki, müsəlmanların ən böyük yarası, ən dərin yarası, ən təhqir eləyən yarası, ən böyük müşkülü Filistin məsələsi idi. Baxmayaraq ki, Filistinlilərin hamısı sünnüdürlər və İranlıların keçmişdə Filistindən çox yuxu münasibətləri olmayıb. Amma hər halda bugünəcən 40 ildir İran Filistinin üstündə qan qoyub, can qoyub, mal qoyub, abır qoyub və bu günləri İranın batı ilə olan problemlərinin əsas səbəbi İranın Filistin məsələsində olan münasibətidir. Və təbiidir ki, şəhid Sərdar Süleymanini Filistinin rəhbəri burada elan elədi ki, Qudsun şəhidi, Qudsun şəhidi. Qud kimin deyəcən, hansı da müsəlmanların böyük jenerallarda Qudsun şəhidi olub. Bu cünəcən onlar da ən böyük köməkləri İran eləyib. Təbiidir ki, orada yox başqa yerlərdə İran müsəlmanların birliyi üçün, vəhdəti üçün, İranda İranı müttəhəm eləyirlər ki, məzhəbçilik və şiə. Xub, İranda şiə var. Xub, təbii ki, İranda şiə var. Şiə deyək, əksəriyyət İran şiədir. Amma İranda olan sünnülər nədir? İranda olan sünnülər aya İranda sünnü namazlarını qıla bilməyirlər, ibadətlərini eləyə bilməyirlər. Onlar Məkkədə olmuşam, Məkkəyə gedəndə İmam Xameneyinin onlar beysəsində sünnüləri, müftiləri oturub sünnülərə fətva verir. Orada o birisi şiələr kimi. İranın bütün məntəqələrində olan şiə, sünni məntəqələrində olan sünnilərdə onlar millət vəkilləri hamısı sünnidirlər. İranın ən dərin qurumlarından, o cümlədən İranda Xubrələr Şurası, yəni rəhbəri, İranda ali rəhbəri təyin eləyən şuranın da içində yenə də sünni var. Yaxşı, bu dövlətdə, bu xalqda bu sünnilik, şiəlik demək nə mənədir? Hansı dövlətdə, hansı məzhəbçilikdir? Məzhəbçilik olardılar ki, İstəməklər, qəbul eləməklər millətdə, məsələn, Bəhreyndə, məsələn, Əraqda, məsələn, Yəməndə. Bunlarda şiə var. Xub, şiədə insandır, müsəlmən qardaşlar, üzrələr. Niyə təhqir eləyir? Bunun şiəsünlü məsələsi yoxdur ki, Əraqda Səddam Daiş gəlib qıranda tək şiəni qılmadı, sünnülərdən də qırdı.
Evet.
Hər kimi ki, Amerikanın və Suudi Ərəbistanın pərsəmi altında döyürdü. Və əgər onlar müsəlləfə qırmağa mühüm deyil. Canlar mühümdür. Müsəlmanların abırını nabud elədilər. Əl-Qaidə ilə, Daiş, Suudi Ərəbistanın köməyi ilə, bəzi bölgədə nadan siyasətçilərin köməyi ilə, Amerika vasitəsi ilə bunlar quruldular və ən böyük məsələni bunlar dünya, bu müşkülü İslam'a yaradan, Filistin məsələsindən mənim nəzərimdə böyük bunlar yaranı İslam'a vurdular. O da buydu ki, Daiş ilə İslamı bədnam elədilər. Dünyada İslam'a bu cür rəğbət olan dövrdə gəldilər və bunlar da işi yaratdılar, İslamı bu cür bədnam elədilər. İndi əgər dünyanın hər quşəsində, Avropada, Almanda, Amerikada, Avstraliyada hər yerdə müsəlmanların ziddinə bir hərəkət olunay, bu Daişin elədiyi hərəkətin reaksiyasıdır. Müsəlmanları Daiş tanıtdırdılar və təbiidir ki, bunlarda Suudi Ərəbistanın siyasətinin nəxşi var idi.
Evet.
Və bu siyasət təbiidir kənar getsə, müsəlmanlar əl-ələ versələr, İran İslam Konferansı bugünləri təşkilatı var. İttifaqan Türkiyədə onun əlan rəhbəridir, başqanıdır. İslam Konferansı təşkilatının qurucusu İrandır. təbiidir ki, bu vəhdət eləyə bilər həm Suriyə Ərəbistan, İran, bölgədə olan ayrı məmləkət, Türkiyə, Misr, bunlar əl-ələ versələr Pakistan, əl-ələ versələr dünyanın ən böyük imkanları bunların əlindədir. Mərhum Nəcməddin Ərbəkan D8-i quranda əsas söhbəti bu idi. Dedi, dünyada ən böyük strategik məkanlar, limanlar, port bəndərlər, portlar, qaynaqlar, mədənlər, düzərgahlar, bunlar İslam torpaqlarındadırlar. Bu, müsəlman D8-in içindədirlər. Bunlar bir olsalar, əlbir olsalar, İmkanların bir-birinin üstünə qoysalar, bir-birlərinə kömək eləsələr, bir-birlərindən həmi dursalar, təbiidir ki, həm dünyada sülh-ü səbat, həm öz içlərində sülh, əmin-amanlıq, həm də dünyada eləyə bilərlər müsəlmanlara abur və ehtiram qazanalar.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə konuştuk. Bugünkü reportajımızda Bin Selman'ın İran ilə ilişkilərin geliştirilməsi tələbi, və bu haberden yola çıkarak İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri tarihten günümüze de kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde İran'ın Viyana'da cereyan eden Nükleer Anlaşma Komisyonu toplantısı heyet başkanı Seyyed Abbas Irakçı'nın İran'ın tutumunun tüm ambargoların giderilmesi ve müzakerelerin yıpratıcı şekle dönüşmemesi yönünde olduğunu vurgulaması, İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahterevançı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Siyonistlerin cinayetleri karşısında Arabistan'ın Yemen'e saldırısı ve Suriye aleyhine uygulanan tek taraflı ambargolar karşısındaki suskunluğunu eleştirmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İsrail'in sabotajlarının İran'ın nükleer ürküllerinden vazgeçirilmediğine dair Foreign Policy dergisinin yazısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'nın Foreign Policy dergisi, korsan rejim İsrail'in İran'ın nükleer tesislerinde sabotajları Tahran'ı etkilemediğini yazdı. Korsan İsrail'in İran'ın nükleer tesislerinde sabotajlarını değerlendiren Foreign Policy dergisi, bu sabotajları stratejik açıdan başarılı olamadığını belirtti. Derginin yazarı konuyla ilgili yaptığı yorumda, Siyonistlerin sabotajları İran'ı nükleer programdan vazgeçirmediği gibi uranyumu daha üst düzeyde zenginleştirmeye yönelttiğini kaydetti. Yorumda bu gibi gizli hareketlerin son yıllarda Amerika'nın yaptırımlarının yanında İran'ın yolunda bazı engeller oluşturduğu fakat nükleer hedeflerinden vazgeçiremediği vurgulandı.
Risalet gazetesinde Twitter hesabında Irak ziyareti hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in ziyaretini olumlu değerlendirmesi, Yemen ordusunun mütecaviz Suud rejiminin Kral Halid üssünü hedef alması, Türkiye'de düzenlenen gösteride Amerika'nın İncirlik üssünün kapatılması gerektiğinin vurgulanması, Hamas kaynaklarından bu hareketin aracılarla gönderdiği mesajda Tel Aviv'i her türlü ahmakça hareketine beklemedikleri güçlü bir şekilde karşılık verileceği konusunda uyardığını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Suudi Arabistan'ın askeri giderler bakımından Arap dünyasında birinci sırada yer aldığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Uluslararası Stockholm Barış Araştırma Enstitüsü yayımladığı raporda, Suudi Arabistan'ın askeri giderler bakımından Arap dünyasında birinci sırada yer aldığını belirtti. Söz konusu enstitü, Suudi Arabistan'ın dünya genelinde bu bakımdan Amerika, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere'den sonra 6. sırada yer aldığını kaydetti. Suudi rejimi askeri alanda bu harcamaları Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını yüzünden ciddi mali sıkıntı yaşadığı halde yapıyor. Suudi rejimi 2020 yılında askeri alanda 57,7 milyar dolar harcadı.
Hemşire gazetesinde İran ve Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehdar Saadet'in iki ülke arasında ticaret hacminin artırılması yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran ve Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehdar Saadet, iki ülke arasında ticaret hacmini 30 milyar dolara yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. İran'a konuşan Saadet, yılda 30 milyar dolar ticaret, ortak ticaret odasının amaçlarından olduğunu belirterek, bu hedefin ulaşılmayacak bir hedef olmadığını, zira geçmiş yıllarda iki ülke arasında bir yılda 21 milyar dolar ticaret gerçekleştiğini belirtti. Saadet, Türkiye'den bazı firmaların İran'da yatırım yapmak istediklerini, yaptırımların süreci değişir ve hafiflerse o zaman bu kapasiteden yararlanabileceklerini kaydetti. İranlı iş adamlarının Türkiye piyasalarına açılmaları için bu ülkede daimi bir fuar açma eşiğinde olduklarını belirten Saadet, İran ve Türkiye Ortak Ticaret Odası bu projeyi icra aşamasına ulaştırdığını ve daimi fuarın açılması ile birlikte İran ürünlerinin tanıtılabileceğini ifade etti. Bu fuar İranlı iş adamlarına hizmet sunacağını kaydeden Saadet, İran ürünlerini Türk iş adamlarına tanıtmak, ikili ticaret hacmini geliştireceğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Suudi Arabistan'da bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Resmi adı Suudi Arabi Krallığı olan Suudi Arabistan, Batı Asya bölgesinin en büyük ülkesidir. Bu ülkenin başkenti Riyad ve resmi dini İslam'dır. Suudi Arabistan'ın nüfusu 35 milyon civarındadır.
Suudi Arabistan'da Müslümanlar mübarek Ramazan ayı yaklaşınca bu ayı karşılamaya gider. Kaza orucu olanlar Şaban ayında kaza orucunu yerine getirir. Sakin ve sessiz gündüzleri ve kalabalık ve hareketli geceleri Suudi Arabistan'da Ramazan gününün özellikleridir. Mübarek Ramazan ayında Suudi Arabistan'da birçok kişi sabahın erken saatlerine yürüyüşe çıkar ve alışverişlerini akşam saatlerine bırakır ve gece vakti de eş dost ziyaretine gider. Bu adet yılın diğer aylarında göze çarpmayan bir adettir.
Riyadlı genç Abdurresul Ramazan ayını çok sevdiğini, zira bu ayda insanlar daha hayırsever olmaya başladığını, örneğin iftar vakti bazı insanlar kırmızı ışıkta beklenen oruçlu insanlara su ve hurma sunduğunu belirtiyor. Suudi Arabistan'da ise yaygınlaşan güzel adetlerden biri ise bu ülkede yaşayan yabancı işçiler için iftar sofraları kurulması ve yine sokaklarda ve umumi mekanlarda oruçlu insanlara iftarlık dağıtılmasıdır.
Mübarek Ramazan ayı sabretme sınavı ve günlük yaşamın zorlukları ve sıkıntılarına karşı hazırlanma ayıdır. Bu ayın en önemli dersi kendimiz sıkıntıda bulunduğumuz halde başkalarına ihsanda bulunmaktır. Suudi Arabistan'da mübarek Ramazan ayının en eski geleneklerinden biri mazharat geleneğidir. Mazharati gece yarısından sonra mahalleleri dolaşan ve davul çalarak insanları sahura uyandıran kişidir. Suudi Arabistan halkı davul çalan kişi Ebu Tablila der. Bu gelenek oldukça önemlidir. Öyle ki yerine getirilmediği takdirde mübarek Ramazan ayı tam olmadığı düşünülür. Ebu Tablila sahur öncesi sokakları dolaşarak davul çalar ve onu seven çocuklar peşinden gider. Ebu Tablila Ramazan ayı boyunca bu görevi yerine getirir ve insanlar ona para, tatlı ve hediyeler verir ve hakkında hayır duada bulunur.
Mübarek Ramazan ayında Suudi Arabistan'da oruçlu insanlar için iftar sofrası kurulur. Bu hayır işini yapan insanlar bu amelin sevabı büyük olduğuna inanır. Öyle ki biri onların iftar sofrasına davetini kabul etmezse çok üzülür. Arabistan'da bir başka gelenekte her akşam iftar vakti aileden ve akrabalardan birinin evinde toplanmak ve iftar yapmaktır. Bazen iftardan sonra gelen misafirler sahura kadar kalır. Bu gelenek genellikle ilk önce ailenin büyüğünün evinden başlar ve daha sonra sıra diğer aile üyelerine gelir.
Suudi Arabistan halkı orucunu hurma ve kahve ile açar. Arapların ünlü tatlılarından biri hurma, buğday unu, yağ ve şekerden yapılan hanini adında bir tatlıdır ve Suudi Arabistan'da taraftarları çoktur. Arapçada tatlıya halviyat denir ve Ramazan ayında çok tüketilir. Arap halkı bir nevi helva olan aside adındaki bir tatlıyı da çok sever. Yine sebzevat, kuzu eti, havuç ve patatesten yapılan ve ekmekle tüketilen sarit adlı yemek de çok tüketilir. Suudi Arabistan'da kahve şekersiz yapılır ve içine şeker yerine daha güçlü tadı olan karanfil eklenir. Mübarek Ramazan ayında Suudi Arabistan halkı diğer bazı yemekleri ve çorba çeşitlerini de tüketir. Bu ülkenin ünlü içeceği ise Subia şerbetidir. Bu içecek süt ve nişastadan yapılır.
Suudi Arabistan'ın iki kutsal kenti olan Mekke ve Medine, mübarek Ramazan ayında yoğun ilgi gören kentlerdir. Suudi Arabistan halkı mübarek Ramazan ayında bu iki kente gelerek Kabe'yi ve Mescid-i Nebi'yi ziyaret eder. Aslında bu iki kent, mübarek Ramazan ayında dünyada Müslümanlar tarafından yoğun ilgi gören Suudi Arabistan'ın iki kutsal kentidir. Nitekim Ramazan geceleri bu iki kentte ayrı bir havada geçer.
Medine'de akşam olunca Mescid-i Nebi'nin ışıkları kentin tümünü aydınlatır. Ramazan ayında iftar vakti yaklaşınca Mescid-i Nebi ve Mescid-i Haram'da baştan başa sofralar kurulur ve bu mekanlara gelen insanlar hurma, çay, su ve ekmekle ağırlanır. Medine ziyaretçiler için oldukça sakin ve huzurlu bir kenttir. Belki de bu yüzden Allah Resulü Mekkeli müşriklerin eziyet ve tacizlerinden kurtulmak için ilk önce Medine'ye geldi.
Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, ente Rabb.
Mübarek Ramazan ayının özellikle son günlerinde Mekke ve Mescid-i Haram oldukça kalabalık olur. Öyle ki geç gelen insanlar hatta namaz kılmak için boş bir yeri zor bulur. Bundan başka Mescid-i Haram'a gelen insanlar genellikle sahura kadar bu kutsal mekanda kalıp ibadet eder. Yine Kadir gecelerinde Mescid-i Haram oldukça yoğun olur. Bu gecelerde 2 milyona aşkın Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Haram'ın manevi ortamında ihya eder. Kadir Gecelerinden sonra Suudi Arabistan yavaş yavaş bayram havasına girmeye başlar.
Ramazan bayramı Suudi Arabistan'da da büyük İslami bayramlardan biridir ve mübarek Ramazan ayının bittiğini haber verir. Yine ilginçtir ki Mekke'de Ramazan bayramı gününde yeni elbise giymek veya özel yemek yapmak adet değildir. Bayram sabahı herkes apar topar camilere ve Kabe'ye akın eder ve böylece bayram namazını büyük ihtişamla yerine getirmek ister. Bayram namazı özellikle güneş doğduktan sonra kılınır. Fakat insanlar güneş doğmadan saatler öncesinden camilere ve Kabe'ye akın eder. Çocuklar sabahtan itibaren taslı ve şeker dağıtır ve insanlar bayram namazından sonra evine döner. Başka yerlerden gelen insanlar ise ülkelerine ve kentlerine dönmek üzere hava alanına gider ve böylece kısa bir sürede camiler boşalır.
Yine Suudi Arabistan'da mübarek Ramazan ayı ile ilgili ilginç bir nokta da bu ülkede Ramazan bayramı için 12 gün tatil öngörülmesidir ki bu da bu büyük bayrama ve şenliklerine verilen önemin işaretidir. Bu tatil İslam ülkeleri arasında Ramazan bayramı için öngörülen en uzun tatil süresidir.
Suudi Arabistan halkı mübarek Ramazan ayının son gününde güneşin battığı andan ertesi sabah bayram namazına katılana kadar geçen sürede fitre bedelini yoksul ve muhtaç insanlara verir. Gerçi bazen bu amel bayramdan 2 gün öncesinden yerine getirilir. Riyad gibi büyük kentlerde bayram günü insanlar birbirine kahve, çay, meyve, suyu ve hurma sunar. Ramazan bayramında Suudi Arabistan halkının en çok sevdiği yemeklerden biri pirinç ve etten yapılan el kepse adında bir yemektir. Gerçi bayram günü başka yemeklerde tüketilir.
Suudi Arabistan halkı Ramazan bayramında tükettiği tatlılardan biri El Minar tatlısıdır ve kadınlar bayramdan bir gün önce bu tatlıyı hazırlar. Yine bayram günü çocuklara şeker ve oyuncak hediye etmek de bu ülkede adetlerden biridir.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirdiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 16. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan en önemli gündem maddelerinin başlığıyla başlıyoruz.
Biden'in 1915 olaylarına soykırım demesi,
Türkiye'den Amerika Başkanı'nın Ermeni soykırımını tanımasına tepkilerin sürmesi,
Türkiye'de 81 il valiliğine tam kapanma tedbirleri genelgesinin gönderilmesi
ve Türkiye'nin basın özgürlüğünde 153. sırada yer alması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Amerika Başkanı Joe Biden, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere karşı Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan toplu katliamı Ermeni soykırımı olarak tanıma niyetinde olduğunu belirtirken, Amerika Dışişleri Sözcüsü Yardımcısı Porter yaptığı açıklamada, Ermeni soykırımı ile ilgili bir deklarasyon yayınlanacağını duyurdu. Böylece Joe Biden 1915 ila 1917 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan ilk Amerika başkanı olarak ismini kayıtlara yazdırmış oldu. Türkiye ise 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik yaşanan olayların soykırım şeklindeki iddiaları şiddetle reddediyor. Türkiye ile Amerika münasebetleri son senelerde özellikle 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra inişli çıkışlı olmuştur. Türkiye, Donald Trump yönetimi döneminde iki ülkenin münasebetlerinin iyileşeceğini temenni ediyordu ancak bu dönemde de ilişkiler gerginleşti. Biden yönetimi 1. Dünya Savaşı sırasında Ermeni soykırımı meselesini tanıma gibi insan hakları konuları üzerinde yoğunlaşmak suretiyle bu gibi konuları Ankara'ya karşı baskı aracı olarak kullanmaya ve böylece Ankara'nın Rusya ile askeri münasebetlerine son vermesi talebi gibi Türkiye yönetimini kendi istekleri karşısında boyun eğdirmeye çalışıyor.
Bloomberg'in ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, geçtiğimiz günlerde Erdoğan, Biden'e verilecek yanıt üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan'ın kabineyi toplayarak Amerika'ya verilecek yanıtları duyurmayı planladığını belirten kaynak, üzerinde durulan seçenekler arasında 1980'de Amerika ile imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasının askıya alınması bulunduğu kaydetti. Söz konusu anlaşma ise geçmişte Suriye ve Irak'taki çatışmalar sırasında Türkiye'nin Amerika ile ortak çalışmalar yürütmesine imkan tanımıştı. Amerikan Başkanı Joe Biden'in soykırım ifadelerine ilişkin ilk kez açıklama yapan Erdoğan, Biden 24 Nisan'da yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu hikayeler milletimizin her ferdi gibi bizi de üzmüştür ifadelerini kullanmıştır.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Amerika Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması, Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri tarafından İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı önünde protesto edildi. Adana'nın İncelik Mahallesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle İncelik 10. Tanker Üst Komutanlığı önünde yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üst önünde grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Amerika Başkanı Joe Biden'e ve Amerika emperyalizmine meydan okumak için toplandıklarını söyledi. Üsküplü, Biden'in açıklamalarıyla Türkiye'ye ve Asya'ya karşı bir hücum borusu çaldığını belirterek, Amerika Başkanı bir insan hakları çıkışı yapmıyor, bir tarih tartışması yapmıyor. Biden, Türkiye'ye ve Asya'ya yönelik tehditlerini hayata geçirmenin işaretini vermiştir. Mahkeme kararı yoksa soykırım yoktur. Hiçbir devlet başkanının, parlamentonun veya belediyenin soykırıma hükmetme yetkisi yoktur ifadesini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da Amerikan Başkanı Joe Biden'in 1915 Uraylarını soykırım olarak nitelemesini kınayan, reddeden ve yok hükmünde sayılmasını içeren bildiri kabul edildi. Genel kurulda Türkiye Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan bildiri okunarak oylamaya sunuldu. Bildiriyi AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP grupları kabul oyu, HDP grubu red oyu verdi. Kabul edilen bildiride Amerikan Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 2021 tarihli açıklaması ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezlere sahiplenmesini Türkiye Meclisi olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi sahiplerle tahrifinden başka anlam tanımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde de reddediyoruz. Tarihi konularda ise hüküm vermeyi hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan Amerikan Başkanı'nın yaptığı bu açıklama ise nezdimizde yok hükmündedir ifadelerine yer verildi. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Giresun Üniversitesi hocası yardımcı doçent doktor Abbas Karaşı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Uzun zamandan beri dediğim gibi beklediğimiz 24 Nisan'da Amerikan Başkanı ne diyecek diye merak ediyoruz Türkiye'de ve bu sefer basına yansıyan, Beyaz Saray'dan önceden basına yansıyan bu soykırımı tanıyacak diye Biden söylentiler vardı ve bunu gerçekleştirdi Biden. Bu benim de gözümde aslında bir Türk vatandaşı olarak olan gözümde gelinen son noktadır. Bundan sonra ne yapabilir? Yani bir Amerikan Başkanı Amerika'da en yüksek yani yönetmenin başında olan bir insan bir milleti, bir halkı soykırım yapmakla suçluyor. Ve bugünkü Türk halkının dedelerine soykırımcı ve katil diyor. Üstelik yani bildiriye bakacak olursanız hem soykırım diyor, hem büyük felaket diyor. Hem de diyor bugün bunları konuşalım, gelecekte bunun benzeri yaşanmasın. Yani bir daha böyle bir potansiyelle susuyor Türk halkını. Bu nedenle dolayı yetkililerden kınama falan geldi. Çok şiddetle kınıyoruz. Çok daha şiddetle kınıyoruz. Kınıyoruz da ne oluyor? Hakikaten ne oluyor yani? Dünyanın bence bu kadar Amerikan başkanı, Orta Amerika'nın, Güney Amerika'nın Muz Cumhuriyetlerine böyle bir susam olsaydı doğru düz bir tepki gelirdi açıkçası. Çok şiddetle kınıyoruz. Hükümetin partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü, Yardım İşler Bakanı çok şiddetle kınayın. Demek ki Amerikan Başkanı da buradan bir tepki gelmediği için böyle bir milleti, bir halkı soykırıyor. Ben şahsen bundan asla kabul edecek bir durum değildir. Bu çok nedenle bunun tabii ki gelecekte hukuki yanlara gelecektir, başka bir şey gelecektir. Çünkü bundan önce mahkemelerin çoğu Amerika'da eğer yürütmenin başkanı buna okey derse buradan tazminat başka taraflar da gelecektir. Maalesef ben çok zayıf buldum ülkemizin bu konudaki tepkisini. İnanılmaz zayıf buldum. Her zamanki kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Bu hiç demek ki bunu bildiysen Biden'da şiddetle kınayacaklar. İçi bildiğinden sonra unutulacaktır. Çünkü Türkiye'de siyasi gündem çok hızlı değişiyor. En basit 1970'lerde Süleyman Demirel hükümeti anında kapatmış. Askeri silah kapatırsın. Bugün İncirlik'i kapatırsın. İncirlik de bugün kim kabul ederse etmesi 60'a yakın Amerikan nükleer şey var. En azından dünden beri bütün yorumculara katılıyorum. En azından İncirlik'i kapatmıyorsan şey yap. Nükleer silahlarını çıkartırsın ülkemizden değil. İncirlik'i kapat. Başka o kadar Türkiye o kadar güçlü, o kadar bölgesinde hakim bir devlettir ki bunların hepsini hayata geçirebilir. İncirlik üsküvi. Şeyi kapat. Krediyi kapattın mı? Eğer bunu geri almazsan krediyi açmayacaksın de. Yani bunların hepsi alternatiftir ama yok bu şekilde dediğim gibi halkın büyük kısmında da büyük bir hayal kırıklığı var. Bu nedenden dolayı bu çok şey kaldı yani. Bir milleti soykırım yapmakla hala bu nesil bir şey geçmedi ki 106 senede. Yani o insanların yaşına bakacaksak o insanların çocukları, torunları hala şu anda benim dedem soykırımcı diye bu Amerikan başkanı söylüyor bunu. Şaka bir şey değil. Amerika'da bunların eyaletler falan hepsi savunmuştu. Başka ülkelerde bunu kabul etmişti ama Amerikan başkanının söylemesinde çok önemli vardır yani. Bu konuda inanılmaz ve buna gereken tedbir tepki verilmedikten sonra bu bence dediğim gibi arkasından daha da birçok Amerika'nın oyunu gelecektir diye düşünüyorum.
Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaşçı'ya teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurmaya devam ettiğini söyledi. Erdoğan açıklamasında COVID-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini bildirdi. Erdoğan, beklenen sonucun alınması için bu önlemlerin en sıkı şekilde uygulanacağını sözlerine ekledi.
Ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Nisan itibariyle 282.192 COVID-19 testi yapıldı, 43.301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2.703 oldu. Test sayısı 46.435.343'e ulaştı. Vaka sayısı 4.710.582, vefat sayısı 39.057, ağır hasta sayısı 3.549 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %2.4, yatak doluluk oranı %57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %71.6, ventilatör doluluk oranı %35.2, ortalama temaslı tespit süresi 9.1 saat, filasyon oranı %99.9 olarak kayda geçti.
Geçen hafta Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye bir sıra yükselerek 153. oldu. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Aralık ayı ortasından Ocak ayı sonuna kadarki dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucuları ile yapılan anketlere dayandırılan endekste medya mensuplarına yönelik şiddet ve hapis cezaları da göz önüne alındı. 2021 endeksine Türkiye 2020'ye göre bu sıra yükselerek 180 ülke arasında 153. oldu. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye'nin verdiği bilgilere göre son 2 yıldır Türkiye'nin listede yükselmesinde Türkiye'nin önünde yer alan ülkelerdeki şartların kötüleşmesinin yanı sıra Türkiye'de reform düzenlemelerinin ardından gazetecilerin tahliye edilmesi ve geçmişe göre tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesi rol oynadı. Türkiye 2021 endeksinde ise Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı kitle gösterileri sırasında medya mensuplarına ağır baskılar uygulanan ve 5 basamak birden gerileyen Belarus'un yerine yerleşmiş oldu. Gazeteci İhsan Kaçar muhabirimize verdiği demişti, hala 43 gazeteci ve medya mensubunun gözaltı veya cezaevinde olduğunu belirterek yüzlerce basın mensubunun hükümeti eleştirdikleri için daima engellendiklerini söyledi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.